Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dört bir yandan sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 24 Şubat 2020 Pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Yeni bir haftaya İdlib gerilimiyle başlıyoruz. Türkiye üst üste hem İdlib'de hem de Libya'da şehitler vermiş gözüküyor. Gelen haberler, iddialar bu yönde. Cumhurbaşkanının Avrupa kanadıyla temasa girmesi, Amerika'dan destek arayışlarının dışında söz konusu ve Merkel ve Macron'un telefon görüşmeleri sonucunda bir 5 Mart tarihi ortaya atıldı. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin İdlib temalı, Suriye temalı toplantısı için. Moskova'dan aslında cumartesi günü pek de bir açıklama gelmedi. Pazar günü itibariyle yeşil ışık yakıldığı yolunda bir takım açıklamalar var. Ama olabilir şeklinde kesin olarak verilmiş değil. 5 Mart tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış idi. Moskova'dan tabii bir olaylama da gelebilir. Tabii sahadaki gerilimin de yüksek olduğunu belirtmek lazım. Haftaya İdlib'le başlayacağız programın ikinci yarısında. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doktor Fatih Yaşlı ile konuşacağız. Hakikaten savaş ihtimali var mı? Türkiye dış politikasında İdlib boyutunda olsun, gerek Libya boyutunda olsun ne yapmaya çalışıyor, ne yapmak istiyor? Birlikte yanıt arayacağız. Son duruma dair tabii başka detaylar da var, gündemin detayları. Libya'dan gelişmeler var, size aktaracağım. Amerika'dan, Avrupa'dan haberler var. Koronavirüsün İran'a sıçraması ve Avrupa'da da İtalya'ya sıçraması söz konusu. İran'da meclis seçimleri koronavirüsle gölgelenmiş durumda. Katılım da gölgelenmiş gözüküyor. Ve bütün ülkeler, komşu ülkeler İran sınırlarını, Türkiye dahil, kapatmış gözüküyorlar. Ve içeride bir takım haberler geliyor içeriden, ölü sayısının aslında açıklanandan fazla olduğuna dair. Eldeki bilgileri aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalar içerisinde. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden de 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulama üzerinden her yerden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar için akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrarı var. Başlayalım Eksen'e. Evet, bu hafta maalesef Türkiye'nin toprakları dışında, kendi toprakları dışında şehitler verdiği bir hafta oldu. İdlib gerilimi devam ediyor. Libya'dan da kötü haberler geliyor. Cumhurbaşkanının geçen haftadan itibaren Avrupalıları devreye sokması, Merkel ve Macron'la Putin'in telefonda görüşmesi, kendisinin Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi vardı. Ümit ver açıklamalar da var. Pazar günü Moskova'dan olumlu açıklama da gelmiş gözüküyor. Ne için? 5 Mart'ta dörtlü zirve için Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya. En son 27 Ekim 2018'de Suriye üzerine bir dörtlü zirve yapılmıştı. Hemen artık arkasında, eğer 5 Mart olursa, 6 Mart'ta da Tahran'da Astana ortaklarının toplantısı olduğunu anımsatalım. Fakat sahadaki durum çok parlak değil. Yine Türk askeri yığınağının devam ettiğini söylemek lazım. Bugün en son 50 araçlık bir konvoyun daha girdiği yolunda haberler var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınıra da gitmişti kuvvet komutanlarıyla birlikte. 3 Mart'ta 8 şehit haberi gelmişti. 10 Şubat'ta 5 şehit daha haberi gelmişti. Yine aynı şekilde gözlem noktaları, en az 7 gözlem noktası Suriye ordusunun kontrolü altında gözüküyor. Suriye ordusunun Heyet Tahrir Şam'a başlattığı ve cihatçı gruplara başlattığı operasyonlar da devam ediyor. Şeyh Dam ve Maarat Numan'ın batısında bir takım köyleri kontrol altına aldıkları söyleniyor. Nakir, Kafsin, Sicnah gibi yerleri. Bu arada Türk-Rus devriyeleri söz konusu. Halep'te Rusya'nın bir devriye gerçekleştirdiğini görüyorum ama Türkiye katılmış mı bilmiyorum. Kobani'nin batısında ise Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığı yolunda hafta sonu haberlerde gelmişti. Kimi umut verici haberler de var. Suriye ordusu Soçi mutabakatı gereği M4, M5 otoyollarını açmaya da soyunmuştu. Şam-Halep otoyolu sivil araçlara 7 yıldır ilk defa olarak açılmış vaziyette. Hava sahasını ihlal eden her uçağın vurulacağı çıkışı vardı hafta sonu Suriye ordusundan. İsrail'in bir saldırı düzenlediği anlaşılıyor. Düşman hedeflerin saldırısının püskürtüldüğü açıklaması geldi hafta sonu Suriye'den. Sadece Suriye'de değil, Gazze'de İsrail tarafından vuruldu ve İsrail ordusu Şam yakınlarında Gazze şeridi boyunca İslami Cihat'ın hedef olduğunu duyurmuş vaziyette. Şimdi bütün dikkatler 5 Mart'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Cuma günü Putin'le görüşeceğim demişti. Hakikaten telefon konuşması gerçekleşti. Erdoğan İdlib'deki tavrımız Putin'le görüşme sonucunda belli olacak demişti. Trump'tan patriot istediklerine ama olumsuz yanıt geldiğini bir şekilde söylemişti. Suriye halkının davetiyle Suriye'de olduklarını iddia etti. Libya ile ilgili de konuştu. Yine Rusların Wagner'i diye bir kez daha Libya sahasında Vladimir Putin'in bizzat yalanladığı Rus varlığı iddiasını ortaya attı. Telefon görüşmesi sonrasında farklı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cuma akşamı Cumhurbaşkanımız görüşmede rejimin İdlib'de dizginlenmesi ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamıştır. Soçi mutabakatının tam uygulanmasından çözümün geçtiğini belirtmiştir. Açıklaması yaptı, Libya'yı da ele aldıklarını duyurdu. Kremlin'in açıklamasında ise Putin'in İdlib'de aşırılıkçı grupların agresif eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı duyulması gerektiğini Putin'in vurguladığı belirtildi. İdlib'de gerilimin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve terör tehdidinin yok edilmesi için bakanlıklar arası ikili görüşmelerin yoğunlaştırılması kararı alındığı, aynı zamanda savunma bakanlıkları arasında da yoğun temasın devam ettiği vurgulaması vardı. Bütün bunlarda tabii Avrupalıların payı vardı. Merkel ve Macron Putin'le konuştular, Erdoğan'la da konuştular, ümit var açıklamalar yaptılar. Merkel durumun hızla iyileşmesini umut ettiklerini söyledi. Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki çabaları sonucunda. Macron dörtlü toplantı yapmak istiyoruz, Putin'i aradık dedi. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin bütçe zirvesi sırasında yapıldı bütün bunlar. Askeri tansiyonun yükselme riski var, Türk askerlerinden ölümler var dedi. Açık konuştuk Putin ve Erdoğan'la dedi. Tabii sığınmacı meselesi Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı 5 Mart meselesini tekrarladı. Yol haritamızı belirledik dünkü görüşmelerden sonra dedi. İstiklal mücadelesi verdiğini iddia etti. Türkiye'nin Suriye ve Libya'da sonuç almaya başladıkları için sıkıntı çekildiğini söyledi. İzaha çalıştı aslında geldiğimiz durumu İzmir'de otoyol açılışında yaptığı açıklamada. Libya'da birkaç şehidimiz var dedi. Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle oradayız dedi. Cuma günü de söylemişti bunu. Yani Suriye'deki bir takım, tabii ki kim olduğunu da bilemediğimiz, Suriye Milli Ordusu dediğimiz Suriye Devleti'nin kendi ordusu değil. Kuzeydekilerin oluşturduğu, iddia ettiği ordu. Uluslararası bir tanınırlığı da yok. Bunların Libya'da olduğunun bu şekilde doğrulanması dikkat çekiciydi. Velhasıl Putin'le görüştük, Merkel'le Macron'la görüştük dedi. Geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları sürdürecek ve hedefe ulaşacağız dedi Cumhurbaşkanı. 5 Mart'ta Bergama'da yine Putin, Macron ve Merkel'le buluşacağız dedi. Ele tek öpen değil, el pençe divan duran değiliz artık. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik iddiasında bulundu. Amerika vermediği için Türkiye'nin kendi İHA'larını geliştirdiğini söyledi. Atatürk'ü andı. Kılıçdaroğlu'na ana muhalefet liderine yüklenirken, sağ olsaydı Misak-ı Milli dediğimiz yerde kim olacaktı diye sordu. Hakikaten çok enteresan. Fatih Yaşlı'ya soracağız Atatürk'ün bu Misak-ı Milli ve diğer Erdoğan'ın açıklamalarında andığı dış politikasını kendisi de izah edecek. Şimdi İdlib bölgesi Afrin ve Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir iddiasında da bulundu Cumhurbaşkanı. Hafta sonu olumlu gelişme Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Hulusi Akar'la telefon görüşmesiydi. Cuma günü olması lazım bunun. Gerilimi azaltma bölgesinde durum konuşuldu denildi. Fazla içerikte verilmedi. Moskova'nın 5 Mart konusundaki sessizliği pazar günü aslında bozuldu. Şu şekilde bozuldu ama şimdi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşka Klitschko bir televizyon programında önce İstanbul Zirvesi umut verdikleri veya doğru yönde gelişen süreçleri desteklemeye hizmet ettikleri sürece biz bu tarz zirveleri destekliyoruz demişti. Kremlin'den Dmitri Peskov pazar günü Kremlin sözcüsü dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleşeceğine dair istişarelerin sürdüğünü, Putin'in zirveyi desteklediğini söyledi. Programda ayarlama yapılması halinde dedi. Tabii daha ayarlama yapılabildi mi bunu göreceğiz. Türkiye Soçi anlaşmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmiyor dedi Dmitri Peskov. İdlib'deki teröristlerin eline çok tehlikeli askeri teçhizatlar geçiyor. Tüm bunlar da elbette durumun normalleşmesine katkı sağlamıyor dedi. Suriye ordusunun terörist saldırısını yanıtsız bırakamayacağını, kendi topraklarında Suriye askerlerinin yanıt verdiğini dile getirdi Dmitri Peskov. O da televizyon kanalında özellikle vurguluyor bunu. Kendi ülkelerinde, kendi topraklarında bulunan Suriyeli askerler elbette ki yanıt verdi. Tanrı'ya şükür temas halindeyiz demesi dikkat çekiciydi. Türkiye-Rusya temaslarını anarak liderlerin devreye girebileceğini söyledi ve ikili ilişkiler hakkında olumsuz tahminlerde bulunmama çağrısı var Dmitri Peskov'un. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershin'in görüşmelerin devam etmesi gerektiğine inandıklarını vurgularken, sivillerin korunması ve teröristlerle mücadelenin gerekli olduğunu belirtti. Sahada son dönemde oluşmuş durum üstünden çözüme ulaşılması gerek vurgusu vardı. Yani öyle Şubat sonunda Suriye ordusu kendi topraklarından çekilecek, bunun kabul edilebilir bulunmadığı anlaşılıyor Kremlin tarafından. Rusya aynı zamanda kimi ülkelerin Suriyeli sığınmacı meselesini propaganda amaçlı kullandıklarını söyledi. Grushko'nun açıklaması, bu Dışişleri Bakan Yardımcısının, ve BM ile koordinasyon halinde kendilerinin insani işleri hallettiklerini söyledi. Ve yaptırımlardan kimsenin söz etmemesi, Suriye çok sıkışıyor yaptırımlar yüzünden, onu da andı kendisi. Rusya tarafından bu açıklamalar varken Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun'un Türkiye'nin Rusya'nın işbirliğine güvendiği vurgusu taşıyan Twitter açıklaması vardı. Ancak açıklamanın geri kalan kısmında tamamen Suriye hükümetinin bu işlerin, insani krizin kötüye gitmesinin sorumlu olduğu iddiası yer aldı. Türkiye'nin ise Soçi'nin gereklerini yerine getirmeye çalıştığı ifadeleri vardı. Sabrımız çoktan taştı dedi. Suriye topraklarında olan bir gelişme için sabırlarının taştığını söyledi. Korkunç eylemlerden bahsetti Fahrettin Altun. Rejimin korkak güçleri söylemini tutturmuş vaziyette. Şimdi tabii ne olacak hep beraber, en azından Şubat sonu ultimatomu 5 Mart'a alınmış gibi gözüküyor. Sonrası 5 Mart olacak mı? Buradan sonra nereye gidilecek göreceğiz ama Muharrem Sarıkaya Habertürk'ten Türkiye açısından geri adımın imkansız olduğunu konuştuğu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yazmıştı. Bir de Montrö'nün 21. maddesine atıfla Türkiye'nin boğazları kapatabileceği iddiasını Rusya'ya tabii ki gündeme taşıdı. Çok dikkat çekiciydi. Amerika'dan tabii Amerikan desteği alınmış durumda. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanındayız açıklaması yapmıştı. Ancak Patriot talebi geldi, henüz karar alınmadı demişti Pentagon. Türkiye'nin aynı zamanda Amerikan jetlerinin İdlib yakınlarında Rusya hava gücünü etkileyecek şekilde uçuş yapmasının Türkiye tarafından istendiği iddiaları Middle East Eye'a yansıdı. Onun haberine yansıdı. Bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisine dayanarak yaptılar bu haberi. NATO'yu da Suriye'ye Türkiye'nin sürüklemeye çalıştığı iddiaları, hatta bu taleplerin Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında gündeme taşındığı bilgileri var. Daha fazla NATO'dan destek beklediği, hatta tabii bu nasıl olacak, Amerikalılar S-400 savunma sistemleri, ki Ankara almıştı bunların, aktive edilmesi Nisan ayını bulacak. Bu konuda Amerikalıların aktive edilmeyeceği sözü istediği belirtiliyor Amerikan kaynaklarında açıkça. Zaten hani açıktan da böyle bir talepleri vardı, o yüzden gizlisi saklısı da yok meselenin. Hal böyleyken Rus ve Amerikalı uzmanlar arasında da İsviçre'de görüşmeler yapıldı. Suriye başlıklı görüşmeler, bir basın toplantısı da düzenlediler. Rusya Diplomatlar Birliği Konsey Başkan Yardımcısı Andrei Baklanov var. Önemli bir isim kendisi. Hani meslekten diplomat bir isim. bu görüşmelerle ilgili basın toplantısı yaptı kendisi. Amerikalılar sadece iyi yön bulmaya çalışıyorlar dedi ama Türkiye'ye karşı da sertlik tavsiyesinde bulunduğu anlaşılıyor. Baklanov'un o basın toplantısı sırasında ki hakikaten İdlib krizinin geçmişte 1950'lerin 50-60'lardaki krizlerle kıyasladığını görüyoruz. Rusya'da da hakikaten bu konuda İdlib konusundaki pozisyonlar bu şekilde. Amerikan savaş gemisi, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Ross adlı güdümlü füze destroyu bu arada Karadeniz'e giriş yaptı. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi hemen Rus donanmasının destroyeri izlemeye başladığını duyurdu. İşte boğazları kapatma meseleleri falan hakikaten bu işin başka ayağı olacakmış gibi gözüküyor. 1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi Karadeniz'de sınırı olmayan devletlerin askeri gemileri en fazla 21 gün tutmasına belli bir tonaj sınırlaması. Tabii tatbikatlar da oluyor ama tabii Karadeniz bir iç deniz ve kıyıdaş ülkeler dışında böyle Amerika gibi millerce uzaktan gelen ülkelerin oralarda serbestçe hareket etmesini en başta Rusya istemiyor doğal olarak. Bu arada önceden planlı olduğu belirtiliyor ama Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var. Bu açık semalar anlaşması çerçevesinde Rus denetçilerin 25-28 Şubat tarihlerinde Türkiye semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini duyurmuş. Şu vaziyette tabii bu gerginlikle bağlantılandırılıyor. Türk uzmanlar da uçakta bulunacak. Öylesine bir gerginlik değil ama Eskişehir askeri hava üssünden başlayarak 1900 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirileceğini de belirtelim. Önceden planlı olduğunu da belirtelim. Küçük bir not Amerika'dan. Halk Bankası davasında bankanın özel statüyle duruşmaya katılım talebi için Temiz Mahkemesi'ne yaptığı başvuru vardı. İncelenmiş ama reddedilmiş. Mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi istenmişti. Reddi hakim talebinde bulunmak için işte özel statüyle duruşmaya katılım talebi vardı. Ve federal mahkeme bunu reddetmişti. Onun üzerine de Temiz'e başvurulmuştu. Efendim Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Cenevre'de 5+5 toplantılarına 19 Ocak'ta Berlin zirvesi sonrası kararlaştırılan ateşkes sağlanması çabaları uyarınca katılmayacaklarını duyurdu. Şimdi tabii bir katılım olacak, tekrar başlanacak diye BM yetkililerinden açıklamalar gelmişti ama 18 Şubat'ta Trablus limanına bir roketli saldırı var Libya'nın doğusundaki hükümetin. Dolayısıyla bundan sonra katılmama kararı aldığı söyleniyor. Bu saldırıda Türkiye'den de kayıplar olduğu iddiaları hafta sonu yansıdı. Hatta Cumhurbaşkanı bizzat kendisi birkaç ölümümüz var diyerek kendisi bu haberi duyurdu. Çok dikkat çekiciydi. Tabii Türkiye'de de tartışmalar var bu konuda. Hafter'in sözcüsü, Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet Mismari'nin açıklamaları vardı. Türkiye'nin Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Limanı üzerinden silah ve askeri araç sevkiyatı yaptığının saptandığını duyurdu. Kendisi uluslararası toplumun gözü önünde yapılan bu yardım ilan edilen ateşkesin ihlalidir dedi. 16 Türk askerinin şehit olduğu, 100 paralı askerin öldürüldüğü gibi bir takım Sky News Arabiya'da yer alıyor. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan da çok yoğun yığınak olduğu anlaşılıyor Libya. Yani aslında silah ambargosuna Libya'da uyan kimse kalmış gözükmüyor. Hakikaten çok büyük bir alttan alta kaynayan bir kapışma söz konusu diyebiliriz. Libya bu arada Libya'nın ihvancı hükümetinin Trablus'ta hükmü geçen hükümetin İçişleri Bakanı Fethi Başa Bloomberg'e konuşmuş ve Amerika'nın Libya'da askeri üs kurmak istemesi halinde caydırıcılık faktörü oluşacağı için buna karşı gelmeyeceklerini söylemiş. Enteresan bir gelişme bu. Açıklamasında İçişleri Bakanı Başa'nın Rusya'nın Afrika'da yayılmak istediği iddiaları gündeme taşınıyor ve bu bağlamda da Amerika'nın Libya'yı dikkate alması talebinde alenen Amerikan üssünü davet ediyorlar Libya'ya. Böyle de gelişmeler var. Tabii Doğu Akdeniz üzerinden Türk-Yunan ilişkilerini de etkilemişti. Geçen hafta aktarmıştım bu Libya meselesiyle ilgili. Yunan heyeti NATO Parlamenterler Asamblesi'ni terk etmişti izahatları engellendiği gerekçesiyle. Efendim Pentagon'dan dikkat çekici bir not var, haber var. Avrupa'da düşük güçteki nükleer başlıklara sahip yeni füze yerleştirme niyetlerinin olmadığını söylemişlerdi ama bir yandan da Pentagon'dan bir yetkili Amerikan ordusunun Rusya'nın Avrupa'ya nükleer saldırıda bulunması durumunda buna karşılık küçük bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurmuş. Böyle küçük tatbikat diye veriyorlar. Bu arada Rusya da Avrupa'ya nükleer saldırıda bulunuyor. Nasıl oluyor bunlar? Hakikaten nasıl bir hayal gücünün ürünüyse artık. Saldırı senaryosuna karşılık, Rusya saldırısına karşılık bir senaryo yaptık diyorlar. Kongre üyeleri de katılmış. ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen bu küçük tatbikatla ilgili Rus senatör Sergey Tsekov açıklama yapmış. Hasta bunlar demiş kendisi. Hakikaten çok acayip bu kafa yapısı diyeceğim var benim de. Putin'in ordu ve donanmamızı lazer ve hipersonik silahlarla donatacağız açıklamaları vardı. Rusya'da Vatan Savunucuları Günü var. 23 Şubat'ta kutlanıyor ki bu 1917 Ekim devriminin ardından 1918'de Halk Konseyleri, Komiserleri Konseyi, Kızıl Ordu kurulmuştu. Bir kararname çıkmıştı. İşte burada da 23 Şubat'ta da gönüllü askerler Kızıl Ordu'ya girmişti. Bunun yıl dönümü vesilesiyle, o vesileyle Putin'in açıklamaları söz konusu. Hala bu tarih mirasları, Sovyetler Birliği dağılmış olsa da Rusya'da böyle günler söz konusu oluyor. Orta Doğu'dan birkaç başlık daha. Gazze'den İsrail'e 20 roket fırlatıldığı haberi geldi. Onun üzerine de İsrail'in hava saldırısı düzenlediği hem Suriye hem de tabii Gazze demiştim size. İran seçimleri muhafazakarlar tam net rakamlar yok ama hafta sonu 152 sandalye 124'ünü muhafazakarlar aldı. Reformcular 7 sandalyede kaldı bilgisi gelmişti ama net rakamlar dediğim gibi yok henüz. Katılım %40'larda kalmış durumda. Hamaney buna öfkeli, İran'ın dini lideri. Amerika ve İsrail'in İran'da seçimlere karşı olduğunu yabancı basının da koronavirüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştığını iddia etti Hamaney. Hakikaten yalnız İran'da koronavirüs durumu vakası iyice artıyor. Birazdan koronavirüs bahsinde detayları aktaracağım size ama önce Orta Doğu notlarını bitireyim, dünyadan notları bitireyim. Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla yeni görevlendirilen Muhammed Tevfik Allawi ile telefon görüşmesi yaptı. Anlaşmazlıklar işte Kürt ve Sünni yöneticilerle, artık Irak biliyorsunuz etnik ve mezhebi fay hatlarına göre bölünmüş vaziyette. Amerika'nın işgalle başardığı en büyük şey o zaten. İşte yeni hükümeti kurarken etkileme çabaları diyebiliriz. Mısır'da Mübareğin oğullarına borsa manipülasyonu davası vardı. Uzun yıllardır sürüyor. 2012'den bu yana aklandılar. Suudi Arabistan'da da bu Kaşıkçı cinayetinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp kesilen Suudi muhalif gazeteciyle ilgili suçlanan Muhammed Bin Salman, Veliaht Prens'in danışmanı Kahtani vardı. İşte onun aklandığı yolunda iddialar gündeme taşıldı Anadolu Ajansı tarafından. O da tabii bir kurum başkanının yayınladığı, Twitter hesabından yayınladığı video. Aklandığı için kutlama yapmışlar Kahtani. Türk tarihine de eleştirel bir takım laflar savrulmuş burada. Cezayir'de geçen sene Bouteflika istifaya giden süreç başlamıştı. Bu büyük protesto gösterilerle kitlesel birinci yıl dönümünde halk yine sokaklara çıktı. Henüz iş bitmedi diyorlar. Halbuki Bouteflika çekildi. Yeni cumhurbaşkanı geçti ama tabii ekonomik kriz ve problemler bitmiş değil. Almanya'da geçen hafta Hanau'da bir nargile kafe, bir başka büfeye saldırı olmuş ve zanlı daha sonra annesiyle birlikte intihar da etmişti. 9 kişi, toplamda 11 kişi ölmüştü. Onu tartışıyordu Almanya. Onun üzerine Stuttgart'ta bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmiş ama Allah'tan ölen yaralanan yok. Tabii ırkçı saldırılar tartışılıyor. Bu arada Hamburg'da eyalet meclisi seçimleri vardı. SPD yani Sosyal Demokratlar kazandılar. %37,5'la CDU yenilmiş gözüküyor. Bu seçimlerde Yeşiller de oranını arttırmış, neredeyse %13,2'den %25,5'e neredeyse yarı yarıya arttırmış gözüküyor. CDU, Merkel'in partisi, 4,4 puan kaybetmiş gözüküyor. Hakikaten CDU sarsılıyor Almanya'da. Londra'da geçen hafta Almanya'daki Hanau vakasından hemen sonra, birkaç saat sonra bir müezzin bıçaklanmıştı. Saldırganı tutuklamışlar. Daniel Horton olarak ismi veriliyor. 29 yaşında başında bu müezzinde kurtuldu, kurtulmayı başardı etraftakilerin müdahalesiyle. 20 Şubat'taki olay bu. AB liderleri Brüksel'de buluştular ama bütçe konusunda anlaşamadılar. Daha fazla gayret göstermekten bahsediyorlar. 2021-27 bütçesi bu. Üye ülkeler gayri safi milli hasılarının ne kadarını koyacaklarını müzakere ediyorlar. Tabii gelişmiş AB ülkeleri daha az olsun mali katkılar diyor ama daha az gelişmişler kaynak aktarımı gerektiğini söylüyorlar. Bir de Brexit vardı biliyorsunuz. 75 milyar euroluk mali eksilme oldu. Britanya çıktı çünkü Avrupa Birliği'nden. Böyle tartışmalar var. Evet. Amerika'ya iade davası Britanya'da başladı. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange iade talebiyle hakim karşısına çıktı. Londra'da Ekvador elçiliği basılmıştı. Geçen sene Nisan'da tutuklanmıştı. Belmarsh hapishanesinde, acımasız hapishanede tutuluyordu. Amerikalılar tabii WikiLeaks sızıntıları yüzünden ağır cezalandırılmasını istiyorlar. Avukat gazetecilik suç işlemenin bahanesi olamaz demiş Amerika'nın avukatı. WikiLeaks'in kurucusu tabii dünyada halkların gerçekleri, hakikatleri öğrenme hakkını savunuyor ve bu yüzden de epey ağır bir bedel ödüyor. Amerika'da demokratlar Nevada seçimlerinde Bernie Sanders, sosyal demokrat aday, solcu aday çıktı. Texas'ta da kazanacağız dedi. %46'ya aldı ve böylece işte rakiplerinin epey bir önünde gözüküyor. Iowa, New Hampshire'da iyi çıkmıştı. Iowa'da hemen Pete Buttigieg'le yakın çıkmışlardı. New Hampshire'da rahat kazanmıştı. Üçüncü eyaleti de kazanmış oldu. Trump'ı sinirlendireceğini biliyorum ama diyor. 3 Şubat'ta başladı ön seçimler. Tabii Rusya müdahalesi yine tartışılıyor. Bu kez Sanders'ın kampanyasına Rusya'nın gölge düşürdüğü iddia edildi. Nasıl oluyor bu? Hem Trump'a hem de Bernie'ye mi bilmiyorum açıkçası ama Washington Post bu konuda bilgilendirildiğini yazmış. Kendisi de bu arada Bernie Sanders da ne yapsın tabii. Rusya'ya çok ağır cümleler kuran açıklamalar yapmış durumda. Trump da diyor ki gene başladık. 2016'da ben seçilince olmuştu. Bu şarlatanlar hiçbir şey yapmayan demokratlar bugün dedi ki Putin Trump'ın seçilmesini garantiye almak istiyor. Gene başladık ifadelerini kullanmış vaziyette böyle bir gerilim söz konusu. ABD ile Afganistan arasında barış anlaşması imzalanacak gibi gözüküyor. Talimatlar verildi, operasyonlar durduruldu. 29 Şubat'ta her şey odaklandı ve Afganistan'da şimdiden çeşitli kentlerden bomba korkusu olmadan sokağa çıkabilecek olmalarından ötürü kutlamalar hafta sonu söz konusuydu. Trump da umutlu gözüküyor. Yalnız tabii geçen epeydir sürdürülüyor ve 18 aydır geçen sene sonbaharda Trump kesmişti bu görüşmeleri. Çünkü bombalı saldırı olmuştu Amerikan üstüne. Şimdi Hindistan'ı ziyaret ediyor Donald Trump. Hemen tweet attı. Amerika'da da Hindistan'daki gibi işte saygı, güven vesaire. Vatandaşlar gurur duyuyorlar. Amerikan bayrağıyla Hindistan bayrağı yan yana böyle bir tweetleri var. Tac Mahal'i falan ziyaret edecek. Milliyetçi Başbakan Modi'nin memleketi Ahmedabad'da 100 bin kişiye hitap etmeyi planlıyor. Trump bu işi kampanyasına desteğe çevirecek. Öyle gözüküyor. Hindistan ziyareti 2 günlük epey de konuşulacak. Öyle anlıyoruz. Dünyanın en yaşlı başbakanı Malezya lideri Mahathir Muhammed muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabaları sonuçsuz kalın. Başbakanlıktan istifasını sunmak zorunda kaldı. Evet, vaktim azaldı, o yüzden biraz daha hızlı koronavirüse geçmek istiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü alarm vermişti. Çin dışında hızla yayılıyor diye IMF Başkanı Georgieva'dan da uyarılar vardı. İşbirliği yapılması lazım küresel olarak diye. Çin'de 2400 aşmış durumda ölü sayısı. İtalya ve İran alarm veriyor. Başka ülkelerde işte Lübnan'da, İsrail'de bir takım vakalar çıktı. Orta Doğu'da, Bahreyn'de, Kuveyt'te ama daha önemlisi İran. Tabii bütün ülkeler İran'la sınırlarını kapatmış gözüküyorlar. Lübnan kapatmadı. İtalya'da 5 ölü, 219 vaka deniyor. En son rakamlar da değişiyor çünkü. Venedik Karnavalı'nı iptal ettiler. Futbol maçları iptal ediliyor kimi kentlerde. Avusturya sınırını kapattı İtalya ile birlikte. Hakikaten büyük bir gerilim var. Amerika'da 34 vaka var dediğim gibi. İran'ın birçok eyaletinde eğitime ara verildi. Spor sanat faaliyetleri durduruldu. Bir de kumdan bir milletvekili Amir Abadi iddiada bulundu. Kum'da sadece 50 kişi öldü dedi. Ortalık karıştı. Doğruluğunu ona doğrulayamıyoruz olayın doğruluğunu ama Tahran Belediye Başkanı yalanlamış vaziyette bu koronavirüs ve İran yan yana anılmaya başlandı. Türkiye'de de gerilim söz konusu, onu belirtelim. Acaba sınırlardan geçilecek mi, kapatılacak mı deniliyordu. Nitekim kapatıldı. Son İran uçağı bugün gelmiş gözüküyor. Van'da 5 kişi yüksek ateşle tedavi altına alınmış vaziyette ama Türkiye Sağlık Bakanlığı ölü olmadığını, vaka tespit edilemediğini söylüyor. Türk Tabipler Birliği de bir heyet oluşturmuş vaziyette. Bir de İran'da deprem vardı. 5.9'luk Van'ı vurdu. O deprem hakikaten İran sınırından çok hayırlı haberler gelmediğini belirtmem gerekiyor. Efendim bir ara verelim. Raining in the Desert'ı dinleyelim Anna RF'den. Az sonra Fatih Yaşlı ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Fatih Yaşlı var. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Çok gerilimli günlerden geçiyoruz İdlib'de. Biraz hafta sonu, bu hafta sonu yumuşamış gibi gözüküyor. Bir 5 Mart tarihi var İdlib'de bir uzlaşma sağlamak için. Ancak Rusya'dan da sanki olur gel, yeşil ışık geldi gibi gözüküyor. Almanya ve Fransa liderleriyle telefon görüşmeleri, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Tabii söylem düzeyinde de çok büyük fark yok gibi. Avrupalılar devreye sokulmuş gibi. Şu anki durumu nasıl anlamak lazım? Türkiye bir yandan da savaşa gider bir atmosfere mi sokulmaya çalışılıyor soruları var. Nasıl okuyorsunuz sahada gelişmeleri, diplomatik alanda gelişmeleri?
İdlib'de bugün yaşanan gelişmeler aslında çok şaşırtıcı değil. Uzunca bir süredir, yaklaşık 1,5-2 senedir sahayı yakından takip edenler bu meselenin, İdlib meselesinin eninde sonunda bu noktaya geleceğini işaret ediyorlardı zaten. Bu anlaşılabiliyordu. Türkiye bir süredir İran ve Rusya ile birlikte bir Astana süreci yürütüyor. Bu Astana sürecinin çıktılarından biri İdlib'de bir gerginliği azaltma bölgesi kurulması ve Türkiye'nin oraya gözlem noktaları yerleştirmesi olmuştu. Fakat bu gözlem noktaları niye yerleştirilmişti, bölgeye niye gerginliği azaltma bölgesi adı verilmişti? Biraz bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü Türk basınındaki temel iddia Suriye'nin şu an İdlib'e yönelik düzenlediği operasyonun Soçi mutabakatını ihlal ettiği iddiası üzerine kurulu. Oysa bu doğru bir iddia değil. Çünkü biz oradaki Soçi'deki anlaşmaya baktığımız zaman tarafların birbirleriyle bir takım maddeler üzerinde uzlaştıklarını görüyoruz. Örneğin neler onlar? M4 ve M5 karayollarının bir an önce açılması, bunun dışında radikal diye adlandırılan gruplarla ılımlı diye adlandırılan grupların birbirlerinden ayrıştırılmaları, radikal grupların silah bırakmaları, ağır silahların toplanması ve dolayısıyla bölgedeki gerginliği azaltılması. Peki son 2 senede, 1,5 senede bunların hangisi yapıldı diye sorduğumuz zaman bu anlaşmadaki maddelerin hemen hemen hiçbirinin yerine getirilmediğini, dolayısıyla ortada uyulmayan bir anlaşma olduğunu görüyoruz ve bu anlaşmaya uymayan taraf da aslında AKP iktidarı bakıldığı zaman. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç da bir süre sonra Suriye ordusunun, Şam yönetiminin ülkenin diğer yerlerindeki askeri kazanımlarını giderek arttırdıkça elinde sonunda İdlib'e sıranın gelmesi meselesi oldu ve yaklaşık bir aydır da İdlib'de bir operasyon izliyoruz. Aynı zamanda Halep'in batısında da bir operasyon izliyoruz ve bu operasyonlar da açık bir şekilde Suriye ordusunun cihatçılar karşısında önemli ilerlemeler kazandığını, İdlib'in çok ciddi bir bölümünün tekrar Suriye yönetimine ve Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu an ortada Soçi mutabakatının ihlali, Suriye'nin ve Rusya'nın Soçi mutabakatına rağmen Soçi mutabakatının hilafına bir iş yaptığı iddiası doğru değil. Buradan yola çıkarak da bu meselenin tekrar Soçi'ye dönülerek Suriye ordusunun TSK gözlem noktalarının gerisine çekilmesi talebiyle çözülebileceğine yönelik Türkiye'nin iddiası açıkçası çok mantıklı ve gerçekçi değil. Çünkü şunu görmek lazım. Birincisi orası Suriye toprağı. İkincisi sahada kazanılan bir başarı neden masada tekrar bir başarısızlığa tahvil edilsin ve Suriye ordusu niye geri çekilsin? Bu geri çekilme için hiçbir sebep şu an ortada yok. Dolayısıyla eğer 5 Mart'ta Rusya ile bir görüşme yapılacaksa Almanya'nın ve Fransa'nın da katılacağı, orada ancak yeni sınırlar üzerine bir anlaşma yapılabilir. Eğer böyle bir anlaşma yapılacaksa bu artık TSK gözlem noktalarının gerisine çekilmesi olmaz Suriye ordusunun. Tam tersine Türkiye'ye mültecileri yerleştirebileceği 10-15-20 kilometrelik bir güvenli bölge verilmesi ve bunun dışındaki bütün bir bölgenin, İdlib bölgesinin kontrolünün Suriye devletine bırakılması şeklinde bir anlaşma olabilir. Eğer öyle bir anlaşma olmazsa sahada başka bir takım gelişmeleri de herhalde tanıklık edebiliriz.
Peki Avrupa'ya yüzünü dönmesi söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir takım iddialar var. Patriotlar istendi. Yani bir yandan Avrupa'nın Rusya üzerinde herhalde baskı yapması için diplomasi çalıştırılırken bir yandan da Amerikalılardan sınırlarda uçuş yapılması, efendim Patriot sistemleri ki Milli Savunma Bakanlığı yalanladı ama Milli Savunma Bakanı isteyebiliriz dedi. Batı'dan Türkiye istediği desteği de tam alamıyor gibi mi? Nasıl görmek lazım ya da Türkiye'nin yüzünü yeniden batıya döndüğü söylemleri için ne demek gerekiyor bu bağlamda?
Şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Ben sizin programınıza bağlandığım her seferinde yani yaklaşık 2-3 aylık zaman dilimleri içerisinde hep şunu söylüyorum ki Türk dış politikasını ya da genel olarak bir ülkenin dış politikasını anlamak için jeopolitiğe bakmak yetmez. Asıl mesele ekonomi politiğe bakmaktır ve Türkiye ekonomisine baktığımız zaman da Türkiye ekonomisinin çok açık bir şekilde hem Avrupa Birliği'ne hem Amerika Birleşik Devletleri'ne göbekten bağımlı olduğunu görüyoruz. İthalat ihracat rakamları, Türkiye'ye giren sıcak para, Türkiye ekonomisinin nasıl finanse edildiği bunlar bize şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisinin bu yapısı Türk dış politikasının sınırlarını da belirler bir nitelik teşkil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir süredir İran ve Rusya ile Suriye üzerinden ve genel olarak bölgedeki bir yakınlaşma arayışı içerisine girmesi jeopolitik düzlemde elbette ki önemlidir. Ama bir de şunu söyledik, bunun bir sınırları var. Türkiye'nin AKP iktidarının herhangi bir şekilde bir eksen değiştirmesi, Avrasya bloğuna kayması, Avrupa ve Amerika ile ipleri tamamen koparması, İncirliği kapatması, NATO'dan çıkması, bunların hepsi biraz fanteziden ibaretti ve esas olarak da iç kamuoyunu bir şekilde oyalamak, anti-emperyalizm, bağımsızlık savaşı, beka mücadelesi, istiklal savaşı gibi bir takım söylemlerle iç kamuoyunu yönlendirmek için yapılan işlerdi. Fakat artık bunun sonuna gelindiği, özellikle İdlib özelinde çok açık bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile savaştığı, hatta Suriye ile aynı safta olduğu, Rusya ve İran'la birlikte aynı cephede yer aldığı yönündeki tezlerin hepsinin bir şekilde çöpe gittiğini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Ve tekrar şimdi bir Amerika ve Avrupa'yla bir yakınlaşma çabası içerisinde Türkiye. Bunun gerisinde elbette ki İdlib'deki sıkışmışlık var. Çünkü Rusya çok açık bir şekilde Türkiye'ye hava sahasını kapatmış durumda ve Türkiye hava sahası kapalı olduğu halde şu an binlerce askerini hava korumasından mahrum bırakılmış ve Suriye'de Rus uçaklarının adeta insafına terk etmiş bir şekilde oraya göndermiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin hava desteği olmadan yapacağı herhangi bir operasyon şu an Suriye'deki PKK mensuplarının adeta bir tür intihara sürüklenmesi anlamına gelir. Bu yüzden biz askeri olarak Amerika'dan ve Avrupa'dan tekrar bir destek istendiğini, el altından bir destek istendiğini görüyoruz. Fakat buradaki temel mesele görebildiğimiz kadarıyla Amerika'nın ve Avrupa'nın da herhangi bir şekilde Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi çok istemediği yönünde böyle bir karşılaşmanın olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Örneğin NATO hiçbir zaman resmi olarak gelip İdlib'de Türkiye ile bir operasyona kalkışmayacaktır benim gördüğüm kadarıyla. Ancak öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin el altından bir takım yönlendirmeleri ve desteğinden bahsedebiliriz. Sanıyorum ki bunun gerisinde de iki neden var. Birincisi, hatta üç neden de diyebiliriz. Birincisi, İran'a yönelik cephenin genişletilmesi için Türkiye'nin Suriye'deki varlığının bir şekilde devam etmesi gerekiyor ve Türkiye ile yeni bir anlaşma zemini bulunma arayışı olabilir. İkincisi, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek ve tekrar ilişkileri germek yine Amerika Birleşik Devletleri'nin genel politikasının işine yarayacaktır. Ve üçüncüsü de kendisine çizilen kırmızı çizgileri zaman zaman ihlal eden Erdoğan'a belki de Rusya ile bir tür karşı karşıya gelme üzerinden bir burun sürtme operasyonu. Önce Rusya Türkiye'yi sahada bir takım zorluklarla karşı karşıya bıraktı ve ondan sonra Erdoğan ve AKP yönetimi tamamen ipleri tekrar Batı'nın eline verdi diye bir karşılaştırma söz konusu olabilir. Dolayısıyla Rusya, Suriye, İran ve Türkiye arasında yaşanacak her türlü gerilim eninde sonunda Batı bloğunun işine yarayacaktır ve Batı bloğu bundan yararlanmaya çalışacaktır. Önümüzdeki günlerde, yani özellikle eğer 5 Mart'taki o toplantı gerçekleşirse, ki 6 Mart'ta da bir Astana toplantısı görünüyor, ondan bir gün önce böyle bir toplantının olması da manidar. Belki Rusya Astana'nın sonrasında böyle bir görüşme de talep edebilir. Tarih henüz belli değil. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin uzunca bir süredir yapmaya çalıştığı ABD ile Rusya'yı aynı anda idare etmenin artık daha da işlemez hale geldiğini görüyoruz. Yine seninle yaptığımız görüşmelerde hep şunu söylüyordum ben. ABD ile Rusya'yı aynı anda idare etmenin sınırlarına yavaş yavaş geliniyor. Artık o sınırlara gelindi. Yani aynı anda hem S-400'ü hem Patriot'ı ülkesinde barındırmayı, ikisini birden kullanmayı isteyen, bunu yapabileceğine inanan bir dış politikanın ben gerçekçi bir dış politika olmadığını düşünüyorum. Ve artık o gerçekçi olmayan dış politika çok ciddi bir şekilde tıkanmış durumda. O tıkanıklığın sonuçlarının neler olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Peki savaş olasılığı var mıdır Fatih Yaşlı?
Buna kesin bir yanıt vermek çok güç ama şunu görmek gerekiyor. Eğer askeri açıdan bakılırsa, az önce söylemiş olduğum üzere hava operasyonlarıyla desteklenmeyen, hava gücüyle desteklenmeyen bir savaşın Suriye'de çılgınlık anlamına geleceği açık. Bundan önceki operasyonlara baktığımız zaman, yani Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, bunların hepsi birincisi tırnak içerisinde terör örgütü olarak adlandırılan gruplara karşı yapılmıştı. İdlib'de, YPG'ye karşı Cerablus civarında, IŞİD'e karşı, sonrasında da Afrin'de YPG'ye karşı ve orada da Rusya ve Amerika ile anlaşarak hava desteği sunulabilmişti. Fakat şimdi karşımızda egemen bir devlet var, Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor, düzenli bir ordusu var, hava gücü var ve onun müttefiki olan Rusya size hava sahasını kapatıyor. Dolayısıyla askeri açıdan bakıldığında bu işin herhangi bir rasyonalitesi yok. Fakat uzun bir süredir AKP iktidarı dış politikayı, iç politikayı da belirlemek için kullandığından, dış politikadaki bütün hamlelerini aynı zamanda içerideki siyasetine tahvil etmeye çalıştığından biz herhangi bir şekilde kesin olarak savaş ihtimali yok diyemiyoruz. Çünkü zaten AKP uzunca bir süredir ilan edilmemiş bir olağanüstü hal yönetimi üzerinden Türkiye'yi yönetiyor. Süreklileşmiş bir dost düşman siyaseti, süreklileşmiş bir teyakkuz hali. O teyakkuz halinin bir ayağında her zaman dış politika oluyor. Bazen Libya oluyor, bazen Suriye oluyor. Bazen Amerika ile gerilim, bazen Rusya ile gerilim olabiliyor. Dolayısıyla şu an özellikle iç politikada yeni partilerin ortaya çıkışı, ekonomik kriz, AKP'nin toplumsal tabanını giderek yitirdiğine ve hegemonyayı giderek yitirdiğine dair bir takım işaretler var elimizde. Ve yitirilen hegemonyayı yeniden tesis için en kolay araçlardan biri kısmi de olsa dışarıda bir takım krizler ve hatta küçük çaplı savaşlar yaratmaktır. Bu açıdan bakıldığında ben AKP iktidarının önümüzdeki günlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir sinyal alırsa Suriye'de küçük çaplı da olsa bir savaş denemesine girişebileceğini, o savaş denemesinin sonuçlarını da iç politikaya tahvil etmeye çalışabileceğini düşünüyorum açıkçası.
Peki bir de bu işin Libya ayağı da var. Şimdi tabii Türkiye'de çok tanıklık ettiğimiz bir durum değil bu. Geleneksel dış politika çizgisi itibariyle. Çok fazla da şehit haberleri geliyor. Hem Suriye'den hem Libya'dan iddialar geliyor. Epey karışık da bir tablo var. Ama bu işin Libya ayağı da var Türkiye açısından. Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde ise sürekli misak-ı milli, Atatürk de olsa Suriye topraklarında başka türlü davranacağı, işte bir yandan bir emperyalist yayılmacı güçlere bir eleştiri ama öte yandan biz niye orada yok olmayalım ki fikri. Gerçekten Türkiye'de başka bir gelişme mi oluyor? Başka bir şey mi aşılanmaya çalışılıyor? Ya da yoksa bu perspektif tamamen iç politikadaki tüketimle alakalı bir şey mi? Çünkü Türkiye'nin işte savunma sanayi deniliyor, bir başka ülkelere asker konuşlandırma, Katar'ından işte Somalisine, efendim bu en son ayağı Libya, Doğu Akdeniz üzerinden. Burada bir bu söylem değişikliğinin işaret ettiği bir durum var mı? Yoksa sadece işte iç politika tüketimi yetimiyle alakalı bir şey mi?
Türkiye'de bunca bir süredir yaşanan süreci ben rejim değişikliği olarak adlandırıyorum ve bu rejim değişikliği ayağının bir yerinde devlet aygıtının yeniden yapılandırılması da var. Devlet aygıtının yeniden yapılandırılması sürecinde devletin güvenlik aygıtının da yeniden yapılandırılması meselesi var. Aslında orduyu kastediyorum. Askerli olan ilişkilere bakıldığı zaman uzunca bir süredir sivil asker ilişkileri başka bir boyutta ilerliyor Türkiye'de. Askerin siyasetten çekilmesi, Türkiye'de vesayet rejiminin ortadan kaldırılması adı altında aslında ortaya başka bir manzara çıktı. Şu anki tek adam rejimi diye adlandırılan, saray rejimi diye adlandırılan ya da parti devleti rejimi diye adlandırılan rejim, askeri kendi rejim inşası sürecinin ve iç ve dış politikasının bir parçası haline getirdi. Bunun bir boyutunda yeni Osmanlıcı emperyal heveslerin tatmini, onun üzerine kurulu dış politika var. Öte yandan ise yerli silah sanayi, yerli savunma sanayi adı altında bizzat Erdoğan'ın damadının da içerisinde yer aldığı yeni bir askeri endüstriyel kompleks ortaya çıktı. Amerika'da 60'lı yıllarda Amerikan devletinin yapısını tarif etmek için kullanılmıştı bu askeri endüstriyel kompleks. Şimdi Türkiye'de de çok benzer bir süreç işliyor. Yani siyasal iktidarla doğrudan militarizm ve aynı zamanda siyasal İslam arasında bir bağlantı ortaya çıktı. Fetih söylemleri, emperyal söylemler. Bu emperyal söylemleri içeride yerli silah sanayinde artık biz de iddialıyız söylemiyle ilişkilendirilmesi. Örneğine baktığımız zaman yine rejim inşasıyla ve hegemonyayla bir bağlantı olduğunu düşünüyorum ben. Tüm bu meseleler bir yandan da tabii şuna da hizmet ediyor. Az önce söylemiş olduğumuz üzere içeride bir şekilde yitirilen bir hegemonya var ve aynı zamanda da o hegemonyanın her gün yeniden üretilmesi meselesi var. AKP'nin MHP ile kurduğu ittifakı hatırlayalım. Dolayısıyla milliyetçilere seslenmek zorunda. Öte yandan kendi tabanı dışında kalan kesimlere, özellikle kendisine muhalif olan kesimlere bu dış politikayı kabul ettirebileceğine dair bir inancı var ve o inanç da aslında az önce söylemiş olduğum Atatürk de Suriye'deydi, Atatürk de Libya'daydı gibi bir takım propagandatif mesajlar üzerine kuruluyor. Halbuki biz hani Atatürk'ün Libya'da ve Suriye'de olduğu dönemde genç bir Osmanlı subayı olduğunu, oraların Osmanlı toprağı olduğunu, işgale karşı bir devletin kendisini savunmasının meşru olduğunu söyleyebiliyoruz. Oysa bugünkü duruma baktığımız zaman tam tersine Atatürk'ün dış politika anlayışına nispeten derece ters bir durumdayız. Nedir o Atatürk'ün dış politika anlayışı? Birincisi Orta Doğu'dan, Orta Doğu'nun sorunlarından olabildiğince uzak durmak ve yüzünü batıya dönmek. AKP bunu çok net bir şekilde değiştirdi. İkincisi ise panislamist ya da panturanist ideallerden, ideolojilerden, fantazilerden olabildiğince uzak durmak ve Türkiye'yi mevcut sınırlar içerisinde korumaya devam etmek. Şimdi bu ikisinin de artık bir şekilde izah edildiğini, hatta Lozan'ın ve Monton'un de tartışmaya açıldığını görüyoruz. Ya bu açıdan bakıldığında Atatürk'te, Libya'da ya da Suriye'de tarzı söylemlerin ben muhalif kesimlerde de açıkçası çok karşılığı olmadığını düşünüyorum. Ve bu dış politikadaki sıkışmışlık hali önümüzdeki süreçte iç politikadaki sıkışmışlık haliyle birlikte daha da katmerlenecek. Dolayısıyla bir yönetememe krizi, bir hegemonik kriz, aynı zamanda da bir ekonomik kriz. Çoklu bir kriz sürecine giriyor Türkiye. Bu çoklu krizinde sanıyorum ki önümüzdeki dönemde içeride ve dışarıdaki politikaya doğrudan bir takım yansımaları olacaktır.
Çok teşekkür ediyorum Fatih Yaşlı. Değerlendirmeleri için hep beraber izleyeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkürler katkılar için.
İyi yayınlar. Teşekkürler.
Evet. Doktor Fatih Yaşlı ile konuştuk. İdlib ve Türk dış politikasının aslında hem İdlib'de hem Libya'ya uzanan coğrafyada ne yapmak istediğini anlamaya çalıştık. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.